Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaktan bahsedeceğiz inşallah bugün. Kur'an'ı anlama gayreti öncelikle. Her şeyden önce tabii ki bu işin girişi Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde okumak. Okuyamadığı bir şeyi anlaması zordur. Önce okumak. Kur'an-ı Kerim'in güzel okumanın zaten ibadet olması sebebiyle bu bütün müminlerin, bütün Müslümanların önem verdiği, öncelendiği bir husus. Ancak bir yanlış anlaşılma var. Bunu yeterli görmek. Bilhassa bizim Türk toplumunda Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuduğunda sanki bütün İslami ilimleri bitirmiş gibi bir anlayışa sahip oluyor. Yanlış olan burası. Bu daha kapıdan giriş. Bir adım atmak. Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmek, lafızlarını okumak. Bu da bir sevap. Hiçbir kitaba nasip olmayan bir Cenab-ı Hakk'ın lütfu, her harfine 10 sevap verileceği müjdeleniyor. Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitapta olmayan bir hususiyet bu. Her okuyuşumuzda hesap edemeyeceğimiz, hesaba gelmeyecek kadar sevap kazanıyoruz Allah'ın lütfuyla. Bu güzel bir şey, ancak bu yeterli değil. En azından pek çok Müslüman için yeterli değil. Belki bazı insanlar için, artık yaşlanmış, başka bir şey yapamayan insanlar için yeterli olabilir ama pek çok müminler için bu yeterli değil. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretine girmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i anladıktan sonra o da yeterli değil, yaşama gayretine girmek gerekiyor. O da yeterli değil, Kur'an'ı ihlasla, İslam'ı ihlasla yaşama gayreti gerekiyor. O da yeterli değil. Bunu muhafaza etmek, korumak gerekiyor. Bundan eksiltmemek gerekiyor. Bu şekilde bir, yani iyiliğin, hayrın sonu yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Bu hepimizin bildiği bir hadis-i şerif. Ancak üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Yani sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dünya üzerinde pek çok meslek var, pek çok iş var, pek çok yapılacak fiiliyat var, hizmet var. Bunlar içerisinde en hayırlısı hangisidir? İyi var, iyinin de iyisi var. Her iyiden daha iyisi var. Bunları değerlendirirken demek ki bunların üzerinde, hepsinin üzerinde en hayırlı geçiyor. En hayırlı hayır keyfiyette, eftaliyet, fazilet, çoklukta, kesrette üstünlüğü gösteriyor. Hayır, hayriyet de hayırlı olmakta, keyfiyette üstünlüğü gösteriyor. En keyfiyeti olarak en üstün amel, en üstün insan, Kur'an'ı öğrenen veya öğreten. Bu ikisinden birisi. Kur'an'ı öğrenen ol, öğreten ol veya bunları seven ol, bunları dinleyen ol. Bunun haricinde olma. Yani Kur'an-ı Kerim hayatımızın mihveri, temeli, merkezinde olması gerekiyor. Demek ki dünya hayatında yapılacak en hayırlı iş, hizmet, faaliyet Kur'an'ı öğrenmek için bir gayret veya öğretmek için bir gayret. Tabi Kur'an-ı Kerim'i öğrenme gayreti içerisinde bütün İslami ilimler girer. İnsan fıkıh öğrenmek için gayret ettiğinde, tefsir öğrenmek için gayret ettiğinde, hadis öğrenmek için gayret ettiğinde, İslam tarihini öğrenip İslam'ın gelişimiyle ilgili bilgi edinmek için gayret ettiğinde, bütün bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de zaten ayet-i kerimeler, deliller bulacaktır. Bunlarla meşguliyet, İslami ilimlerle meşguliyet, Kur'an ilimlerini öğrenme gayreti kapsamına girer. Tabii ki her birisi derecesine göre, önem derecesine göre bir akaid ilmi öğrenmek için gayret. Bu sebeple Müslümanın zaten ilmi halinin, yani içinde bulunduğu durumun, yaşadığı hayatın ilmi, bilgisi, İslami bilgisi, İslami açıdan İslam bu alanlarda nasıl hükümler getirmiş, bizden neler istiyor? Bu ilmi hali zaten bilmek her Müslümana farz olduğu için bunu ihmal etmemek gerekiyor. Yani bizden Cenab-ı Hak attığımız her adımda bir şeyler istiyor. Demek ki her faaliyetimiz İslam'ın ahkam dairesi içerisinde. 8 tane mükellefin, ef'al mükellefin diye öğretirler, ezberletirler. Farz, vacip, sünnet, müstehap diye. Demek ki hayatımızdaki her bir adım, faaliyet, söz, hareket, iş, durum bu 8 kategoriden birisine mutlaka giriyor. Yani İslami olmayan bir hareketimiz, İslami olmayan bir şeyimiz yok Müslümanlar olarak. Hatta bütün insanların yok ama onlar kabul ederler veya etmezler. O ayrı bir konu. Bu bütün yapılan işler bu 8 kategoriden birisine girmiş oluyor. Bunları demek ki bilmek gerekiyor. Hayatımıza İslam ne diyor, ne istiyor bizden diye bunları öğrenmek farz oluyor. Bilmezsek hesabı oluyor. Hesabı soruluyor. Gayrimüslim bir memlekette olsa belki mazeret oluyor ama İslam memleketinde cahillik de mazeret kabul edilmiyor İslami konularda. Bu sebeple bu konulara biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. İlmihal demişler atalarımız. Türk toplumunda İlmihal diye bir kitap çıkmış ortaya. Yani Arap toplumlarında bunun fıkıh kitapları vardır. İlmihal kitabı diye bir şey yoktur. Belki muhtasar fıkıh kitapları vardır. Mufassal geniş fıkıh kitapları vardır. Ama Türk toplumuna mahsus bir kitap İlmihal. Fıkhi bilgilerin Müslümanın hayatında lazım olacak pratik bilgilerin hap haline getirilmiş, çok veciz, kısa, özlü bilgiler haline getirilmiş hali. Tabi her bir cümlenin, o İlmihal kitaplarındaki her bir cümlenin delilleri var, tartışmaları var, tercihleri var, içtihatları var, fetvaları var. Onlar arka tarafı derin, geniş konular. Onlar insanların durumuna göre herkese lazım olmayan konular, ihtisas yapacak olanlar, o konulardaki ilmini derinleştirmesi gerekenler, derinleştirmek isteyenler bu alanlara da giriyor, onlarla da meşgul oluyorlar. O zaman bütün Müslümanların ilmihali öğrenmeleri, ilmihali önem vermeleri gerekiyor. Bunun girişi de Kur'an-ı Kerim'i okumakla başlıyor, elifba ile. Bu işin elifbası hakikaten Kur'an elifbası. Elifba ile başlıyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyor, sonra da diğer ilimleri hayatı boyunca devamlı. Müslüman zaten ölünceye kadar ilme doymaz. Yani ulaşacağı yer, varacağı yer cennet oluncaya kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Müslüman en son varacağı yer cennet oluncaya kadar hayra, ilme doymaz. Hayır kelimesi kullanıyor, onu ilim manasında kullanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilme doymaz. Demek ki Müslüman ölünceye kadar ilim talebesi. Kur'an rahlesi önünde oturan bir insan. Hadis rahlesi önünde oturan bir insan. Fıkıh rahlesi önünde oturan bir insan olacak. Ve burada bir müjde de var. Böyle bir hayat olursa, hayatı bu Kur'an'ı, İslami ilimlerle geçen, yani başka meslek yapmayacak manasında değil. Adam ticaretle meşgul olur, yine bir vakit bulur, ayırır bu ilimler için. Az veya çok. Kimi çok ayırabilir, kimi az ayırabilir. Başka bir alanda ihtisas yapar, matematikte, fizikte çalışır. Yine İslami ilimlerde kendisine farz olduğu kadarıyla veya biraz daha fazlasıyla ilimleri öğrenmek için bir vakit ayırır. Ayırması gerekiyor. Nitekim ayırmış daha önceki insanlar bu o konulara vakit ayırmışlar ve ayırmak gerekiyor. Bu ilahi İslam ilimleri ilahiyatçılara mahsustur, hocalara aittir. Biz kendi işimize bakarız. Böyle bir anlayış yok. Yanlış bir anlayış. Bu İslam bütün Müslümanların dinidir. Bütün Müslümanlar bunları kendi gayretleriyle, kendi durumlarına göre az veya çok kendilerine yetecek kadar öğrenmek mecburiyetindeler. Bu sebeple herkesin bu ilimlere vakit ayırması gerekiyor. İşte bu faaliyetler içerisinde de en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğreten, hayatı bununla geçen, bu rahlede geçen insanların sonunda varacağı yerin cennet olacağı da müjdelenmiş oluyor. En son varacağı yer cennet oluncaya kadar ilme doymaz, hayra doymaz. Başka bir zaten rivayette de kim ilim yoluna girerse Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki İslami ilimler öncelikle insana cennet yolunu kolaylaştırıyor. Diğer fiziki ilimler, biyoloji, fizik, astronomi, o ilimlerle meşgul olan insanlar da eğer samimiyetle, ihlasla ve dindarane duygularla o ilimlerin neticelerini Allah'ın kudreti olarak görüp Cenab-ı Hakk'ın ilmi kullarına lütfu olarak görüp, ilminden bizlere açtığı küçük pencere olarak görüp, o şekilde değerlendirirse onlar da hakikaten çok büyük istifadeler sağlarlar. Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetleri, sevgileri, imanları artar, kuvvetlenir. Bu şekilde onlar da cennet yoluna yaklaşmış olurlar. Ama öncelikle tabii ki kademe kademe Kur'an-ı ilimler, sünnet ilimleri, fıkıh ilimleri bu şekilde ve diğer ilimler, artık diğer bütün ilimler bunların peşinde sırayla geliyor. Ama her birisinin bir derecesi var, seviyesi var. Hepsi aynı seviyede değil. Demek ki hayatta yapılacak en güzel, en hayırlı bir iş varsa, bu en hayırlı işi yapan kimse, en güzel işi yapan kimse, Kur'an öğrenmek veya öğretmekle meşgul olan kimse olduğu buradan anlaşılmış oluyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiği, Peygamber Efendimiz'den naklettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Yani Allah'ın evlerinden bir ev, bu cami olabilir, mescit olabilir, herhangi bir insanın evi olabilir, kendi evi olabilir. Zaten her şey Allah'a ait olduğu için Allah'ın evlerinden bir ev, bir dernek olabilir, bir vakıf olabilir. İnsanların bir araya geleceği, ama demek ki niçin bir araya geliyor? Kur'an'ı ilimleri öğrenmek için bir araya geliyor. Kur'an okuyor, aralarında müzakere ediyorlar. Kur'an'ı tefsiriyle, diğer hükümleriyle bir bilen hoca başlarında onlara ders anlatıyor. Ama bazı insanlar da duyuyoruz, kendi aralarında bir araya gelip Kur'an üzerinde konuşuyorlar ama her birinin ilmi seviyesi aynı seviyede ve hatta ilimleri o konuda yok. Ama sadece fikir üretmek, Kur'an mealinden anlayabildikleri kadarıyla onun üzerine fikir üretmek gibi tartışmaya, daha çok tartışmaya dayalı bir ders şeklinde. Yani bu tür bir dersin herhalde faydasından daha çok zararı olur diye düşünüyorum. Çünkü cahillerin toplandığı ve birbirlerine kendi fikirlerini dikte etmeye çalıştıkları bir toplantıdan ileri geçmez herhalde böyle toplantılar. Bunun yerine bilen bir alimin, otorite bir alimin yanında ondan ilim almak daha doğrusu. Yani o yolları geçmiş, oralarda ömür tüketmiş, dirsek çürütmüş, tecrübeli olan bir insandan onları almak. Bunun üzerine sen belli bir seviyeye gelirsin, ondan sonra artık kendi araştırmalarınla, gayretlerinle doğru bir yolda gidebilirsin. Çünkü bunun bir usulü de var. Önce o usulü öğrenmek gerekiyor. Usulü bilmeden yola girerse insan, hangi yoldan gittiğini, nereye gittiğini, nereye bastığını bilmeden sonunda bir çukura düşmesi kuvvetle muhtemel olduğu için burada da bir usul önemli. Her şeyin bir usulü var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kullarının cennete girebilmesi için bir kılavuz ve rehber olarak göndermiş. Bize bir rehber, en doğru yola sevk eden bir rehber. Dolayısıyla Kur'an insanları en doğru yola hidayet ediyor. Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim anlaşılıp yaşanmak için gönderilmiş. Sadece lafızlar okunmak için değil, Kur'an'ı önce lafızlarını okuyacağız, bununla birlikte anlayıp yaşama gayret içerisinde olacağız. Cenab-ı Hak Kur'an'da kulların istifade edeceği her türlü misali muhtelif şekillerde tekrar tekrar açıkladığını beyan ediyor. Yani insanlara lazım olacak bilgiler, misaller kolay bir üslupla kolaylaştırdık diyor Cenab-ı Hak. Bunları kolayca anlayıp idrak ederek öğüt almaları ve hayatlarına tatbik etmeleri için de Kur'an'ı kolaylaştırdığını Cenab-ı Hak pek çok ayet-i kerimede ifade ediyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Kur'an-ı Kerim'i öğüt almak için, zikir için kolaylaştırdık. Yok mu öğüt alan, ondan ibret alan, onu müzakere eden, onu öğrenmeye, anlamaya çalışan diye Cenab-ı Hak defalarca soruyor. Kur'an-ı Kerim tekrar ediyor önemli konuları, farklı açılardan tekrar ediyor. Bazı yerlerde uzun, bazı yerlerde kısa olarak anlatıyor, farklı bakış açılarından anlatıyor. Bu şekilde bizden istenilen şeyler zaten sayılı şeyler, çok böyle uzun uzadıya çok fazla şeyler bizden istenmiyor. Cenab-ı Hak bize kolaylaştırmış, bizden basit şeyler istiyor. Onları da defalarca belki tekrar ederek, farklı açılardan tekrar ederek, ikazlarda bulunarak Cenab-ı Hak bizlere anlatıyor. Kur'an'ı anlamamızı ve onları yaşamamızı bizden istiyor. Bize de düşen de az bir gayretle, bir ihtimamla onları yaşamaya karar vermek öncelikle. Sonra da onları öğrenip hayata tatbik etmek. Müslümanların üzerine düşen vazife Rabbinin kelamını anlamak için gayret sarf etmek ve Kur'an talebesi olmak. Tabii ki onu anlamadan önce güzelce okuması öğrenmek de gerekiyor demiştik daha önce de. Çünkü Kur'an tilaveti bir mümine günde 5 defa namazlarda lazım. Namazın içinden olan 6 farzdan birisi de kıraat. Kıraat olmadan zaten ibadet olmadığı için öncelikle okumasını bilmek gerekiyor. Ondan sonra sahih bir, düzgün bir okuma, düzgünce bir Kur'an okuması olmayan zaten onu anlamakta da zorlanır. Anlaması da sıkıntı olur. Bu kıraat önce bir farz-ı ayın. Kur'an okumasını öğrenmek farz-ı ayın. Sonra da onu anlamak için gayret etmek gerekiyor. Önce kendisi öğrenen kişi sonra onu başkalarına da öğretme gayretine girmeli. Bu da bir Müslümanın tebliğ vazifesi oluyor. Nitekim birinci hadis-i şerif, ilk okuduğumuz hadis-i şerifte sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hadis-i şerifinde Kur'an'ı öğrenme ve öğretme faaliyetine ihlasla katılan bahtiyarların en hayırlı insan oldukları bize müjdeleniyor, haber veriliyor. Çünkü meşgul oldukları kitap Allah'ın kelamı ve sözlerin en hayırlısıdır. Allah'ın kelamıyla meşgulüz. Yani neyle meşgul olduğumuzu önce bir düşünmek, tefekkür etmek, tahayyül etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak bizim kalbimizde nerede, nasıl bir yer tutuyor? Önce Cenab-ı Hakk'ın azameti, kudreti üzerine düşünmek, bizim bize karşı durumu nedir Cenab-ı Hakk'ın? Hangi konumdadır? Kalbimizde nasıl bir yer Cenab-ı Hakk'a tahsis etmişizdir? Bunlar üzerine düşünmek, biraz bunun üzerine tefekkür etmek. Sonra da işte böyle bir Allah'ın kelamı, bizlere olan mesajı olan Kur'an-ı Kerim önümüzde diye Kur'an-ı Kerim'in şanını, şerefini tekrar bir hatırlamak gerekiyor. Yani herhangi bir kitap gibi değil, başka bir kitap gibi değil. Bazen insanın, bazı ilim adamların diyelim bilhassa masalarına bakıyorsunuz, kitaplar var karma karışık, üst üste yığılmış falan. Aralarında altta bir yerde Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi bu ne demek? Sanki Kur'an-ı Kerim'le diğer kitapları aynı seviyede görmek gibi bir durum. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir yeri olması gerekiyor. Masamızda olsun, evimizde olsun Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir yeri, hürmetle alıp koyduğumuz ve devamlı alıp koyduğumuz. Bir de hürmetle koyup bir daha almadığımız bir yer değil, hürmetle devamlı alıp koyduğumuz, okuduğumuz, kendisiyle meşgul olduğumuz Kur'an-ı Kerim bir yeri olmalı. Çünkü o Allah'ın kelamı. Zaten Peygamber Efendimiz'in en mühim ve en büyük işi de Kur'an okumaktı. Cenab-ı Hak onu bildiriyor zaten, ayet-i kerimede işaret ediyor. Efendimiz'in Kur'an okumak ve başkalarına öğretmek vazifesi oydu zaten. Peygamber Efendimiz'in vazifesi yani Kur'an'ı öğretmek, sünnetleri öğretmek. Sünnetler de Kur'an'ın tefsiri oluyor. Nitekim Ebu Talha, büyük sahabilerden Ebu Talha radıyallahu anh, bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına vardığında onun ayakta ashab-ı suffeye Kur'an öğrettiğini gördü. Açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için de karnına taş bağlamıştı. Yani ashab-ı suffeye olsun, kendisine gelen heyetlere olsun, Efendimizin uğradığı insanlara olsun, tek tek olsun, toplu olarak her yerde, her zaman Efendimizin bütün meşguliyeti Kur'an-ı Kerim okumak, okutmak, öğretmek, anlatmak. Sefer esnasında, yolculukta giderken olsun, devamlı Kur'an'la meşgul olmak. Kur'an'ı öğrenip öğretme hususunda ashab-ı kiram ve daha sonra gelen salih insanlar Allah Resulü'nün bu sünnetini takip etmişler. Bunu görüyoruz hakikaten. Ortaya koydukları eserlerden, bizlere gelen onların haberlerinden ashab-ı kiram da ve ondan sonraki salih insanlar da Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetlerini duyuyoruz, görüyoruz. Bunlardan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh var, büyük sahabilerden. Bu ömrünü işte Kur'an hocalığıyla geçirmiş bir sahabi. Kur'an'ın hem fıkhı, hem kıraati, hem ilmi, bütün her şeyle meşgul olmuş bir sahabi. Bir kişiye Kur'an'dan bir ayet okuttuğunda şöyle diyor ona: bu ayet üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Bir ayet öğretiyor. O ayet-i kerimenin tabi güzel okunuşunu, kıraat vecihlerini, hangi kıraatlar olduğunu, manalarını, kimin hakkında nazil oldu, nerede nazil oldu, manası nedir? Bu ayetle ilgili Efendimiz'e neler yaşadılar, sahabiler arasında neler yaşandı, bütün bunları anlatıyor. Yani bir ayet-i kerime üzerinde artık ne kadar konuşuyorsa. Sonra o bittikten sonra bir sonraki ayet-i kerimeye geçiyor. Diyor ki dikkat et, bak şimdi bir ayet-i kerime geldi ki bu ayet-i kerime üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Bir ayet, şu ayeti öğrenmesinin bütün dünyadan daha hayırlıdır diyor ve yine o ayet-i kerime üzerinde konuşuyor, anlatıyor. Bu sözünü Kur'an'ın her ayeti için tekrar ederdi. Kur'an'ın her ayeti için bu sözünü tekrar ediyor sahabi. Her ayet demek ki dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi diye alimlerimizden, tabiinden bir zat. Hazreti Osman'ın hilafeti devrinde kıraat hocalığına başlamış ve bu vazifesine uzun seneler devam etmiş. Küfe'de imamet ve Kur'an muallimliği yaptığı mescidi göstererek şöyle diyor: bir mescide demek ki orada kürsüyü kurmuş, uzun yıllar Kur'an öğretmiş, imamet yapmış. Şu makamda bulunmamın tek sebebi Peygamber Efendimizin sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadis-i şerifindeki müjdeye nail olabilme arzusudur. Yıllarca diyor bu mescitte vazife yaptığım tek gayem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hadis-i şerifine bunun müjdesine mazhar olmaktır diyor. Ancak tabii ki bu Kur'an öğretirken sahabe-i kiram, selef-i salim buna dikkat ediyorlardı ama son zamanlarda belki bazı dikkatsizler görülüyor, dikkatsizlikler. Kur'an'ı öğretirken, başkalarına öğretirken, kendimiz öğrenirken, onu anlamaya çalışırken büyük bir tazim, hürmet, edep ve dikkat de gerekiyor. Öncelikle Kur'an'a abdestsiz dokunmamak gerekiyor. Abdestli olmak. Zaten yani bir mümin için Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in teşviki devamlı abdestli bulunmak. Temiz, yani insan hem madden hem de manen temiz olmaz. Madden temiz olup manen temiz olmasa bu bir büyük bir eksiklik olur. Zor bir şey değil zaten alışan insan için. Abdestli bulunması büyük bir fazilet. Zaten Müslüman devamlı nafile namazları var, farz namazları var. İşte Kur'an-ı Kerim'le sık sık meşguliyet var. İslami eserlerle sık sık meşguliyet olacaksa bunlara dokunmak için, ayetlerle, hadislerle meşgul olmak için zaten abdestli olması güzel bir durum olduğu için devamlı bir abdestli bulunmak teşvik ediliyor. Ama bunu yapamıyorsa, hiç değilse Kur'an-ı Kerim okuyacağı zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı hürmeten abdestli olmak gerekiyor. Bu zaten gerekli, emredilen bir husus. Pek çok ayet-i kerimelerde buna işaret ediliyor. Vakıa suresinde Kur'an'a diyor temiz olanlar ancak dokunur, temiz olmayanların dokunmaması gerektiği orada işaret edilmiş oluyor. Hadis-i şeriflerde Kur'an'a temiz olan dışında hiç kimse dokunmasın. Ne hayızlı kadın ne de cünüp kimse Kur'an'dan hiçbir şey okumasın, okuyamaz. Eğer gusül abdesti alması gerekiyorsa bir insanın Kur'an'ı ezberden okuması da haram. Ezberden de okuyamaz. Ama dokunamaz da ezberden de okuyamaz. Ama gusül abdesti var. Normal abdesti yoksa, küçük abdesti yoksa ezberden okuyabilir, dokunamaz. Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz onu da. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için hem büyük abdest hem küçük abdest, bütün abdestlerin olması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Maalesef yani son zamanlarda bu konuyu da gündeme getirip Müslümanlar bu konuda da gevşekliğe sevk etmek için böyle bir şey yoktur. Kur'an'a abdestsiz de dokunulabilir, okunabilir. İşte böylece insanlar Kur'an'dan uzaklaştırılıyor gibi bazı bahanelerle insanların kafası karıştırılmak isteniyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak isteyen insan büyük bir zevkle, iştiyakla abdestini de alır. İnsanlar abdestsiz Kur'an-ı Kerim'le meşgul olabileceğini, bunun artırılabileceğini iddia etmek boş bir iddia. Yani biz abdesti şart koşmazsak herkes Kur'an'la daha çok meşgul olur. Bu boş bir iddia. Yani Kur'an-ı Kerim'e bir abdest alacak kadar hürmet göstermeyen bir insanın onunla çok çok meşgul olmasını nasıl bekleyebilirsin? Bu olsa olsa ancak müsteşriklerde olur. Kur'an-ı Kerim'de bir eksik aramak için, Müslümanların bir aşırı bulmak için Kur'an'ı araştıran bu Yahudi, Hristiyan veya ateist, müsteşrik doğu araştırmacılığı yapan insanlar ancak belki bunu yapabilirler. Abdestli abdestsiz Kur'an'la çok meşgul olabilir ama Kur'an'la hakikaten Allah için, Allah'a yaklaşmak için çokça meşgul olup da abdest almaya zor bulan bir insan herhalde çok ender, nadir bulunur. Bu sebeple abdestsiz Kur'an'a dokunmak zaten önceden beri de bilindiği gibi yasaklanmış bir durum. Kur'an'a yaklaşırken abdest almak gerekiyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i bel hizasını aşağıya tutmak, ona doğru ayak uzatmak, üzerine başka kitap ve eşya koymak, Kur'an-ı Kerim'le tuvalete girmek veya Kur'an yazısı olan bir yüzük olabilir, bir rozet olabilir. Bu tür şeylerle tuvalete girmek de son derece yanlış davranışlardır ve takvanın zayıflığını gösterir. Niçin takvanın zayıflığını gösterir? Çünkü Kur'an'a saygıda kusur etmemenin kalplerin takvasından ileri geldiğini Cenab-ı Hak bizlere bildiriyor. Şeair, şiar, İslam'ın alametleri, sembolleri. İslam'ın sembollerinden birisi, en kuvvetlisi de Kur'an-ı Kerim'dir. Bu diyor sembollere hürmet göstermek, saygı göstermek kişinin takvasından ileri gelir buyuruyor Cenab-ı Hak. Haç suresi 32. ayet-i kerimede ezan İslam'ın bir şiarıdır. Kur'an-ı Kerim bir İslam'ın şiarıdır. Kabe İslam'ın bir şiarıdır. Namaz İslam'ın bir şiarıdır. Yani namaz deyince İslam akla gelir. Nasıl haç deyince Hristiyanlık akla geliyorsa, namaz deyince, Kur'an deyince de İslam akla gelir. Bu şekilde İslam'ın bir sembolüdür. Bu sembollere hürmetin çok ayrı bir yeri vardır. Yani bu sembollere, şiarlara, şaire hürmet etmek, o İslam'a hürmet etmek manasına geliyor. İslam'a hürmet de o İslam'ın dinin sahibine, Allah'a hürmet manasına geliyor. Nasıl ki bir ülkenin bayrağına hakaret etmek, bir ülkenin bayrağını alıp çiğnemek, ezmek, nasıl o devlete, o millete, o ülkeye bir hakaret sayılıyor. Herkes öfkeleniyor, kızıyor. Vay, bizim bayrağımızı çiğnemiş, ezmiş, hakaret etmiş, yakmış diye. Bu işte şair demek, bu demek. Sembol demek. Bu demek İslam'ın sembolüne, ezana hakaret eden bir insan ise Cenab-ı Hakk'a hakaret ediyor demektir. Kur'an'a saygısızlık eden onun sahibine, o kelamın sahibine saygısızlık ediyor. Ona saygı hürmet gösteren onun sahibine saygı gösteriyor, hürmet ediyor demektir. Bu Kur'an faaliyetlerin ihlasla olması, Allah rızası için olması gerekiyor. Dünya menfaatini basit hesaplara araya karıştırmamak gerekiyor. Çünkü yapılan iş büyük bir iş, böyle büyük bir işi ucuz bir şeye satmamak gerekiyor. Allah'ın ayetlerini ucuz fiyata satmamak gerekiyor. İmran bin Husayn radıyallahu anh sahabi Kur'an okuyan bir kimseye rastlamıştı. Adam okumayı bitirince insanlardan bir şeyler istedi. Yani menfaat için, dünya menfaat için, para için Kur'an okumak, insanlardan bir şey beklenti içerisinde Kur'an'la meşgul olmak. Bunu gören İmran radıyallahu anh büyük bir musibetle karşılaşmış olduğu için inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve nihayet ona döneceğiz dedi. Bu söz, bu ayet-i kerime inna lillah ve inna ileyhi raciun. Müslümanlar bir musibetle karşılaştıklarında, bir ölüm haberi aldıklarında, büyük bir musibet haberi aldıklarında bunu söylüyorlar. Yani teselli için. Yani tamam, bu büyük bir musibet, üzücü bir hadise ama ne yapalım, biz Allah'a aidiz. İmtihan ediliyoruz. Çeşitli belalar, imtihanlar başımıza gelebiliyor. Ve ölüm herkese kesin olarak yazılmış bir şey. Ne yapalım? Sonunda mutlaka Allah'ın huzuruna döneceğiz. Şimdi o kimse öldüyse bir müddet sonra bize de bu sıra gelecek diye bir teselli oluyorlar. Bir hakikati hatırlamış. Bir ölüm, hayat, hayat ve ölüm gerçeğini tekrar hatırlamış oluyor insanlar. İşte İmran bin Husayn de böyle bir insanın Kur'an okuyup da insanlardan bir şey istediğini görünce inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Büyük bir musibetle karşılaşmış. Allah Allah. Bu tür şeyler de oluyor demek ki bu hayatta. Dünyada böyle Kur'an'ı, Allah'ın dinini para karşılığında okuyan, bununla meşgul olan insanlar da demek ki var şeklinde okuduktan sonra şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki, kim Kur'an okursa onunla Allah'tan istesin. Çünkü öyle insanlar gelecek ki Kur'an okuyacaklar ve onunla insanlardan bir şeyler talep edecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mucizevi olarak zaten bunu diyor daha önce bildirmişti. Bak diyor bu başımıza geldi diye üzüntüsünü ifade ediyor. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma, babası da sahabi, kendisi de sahabi. Muhterem dinleyenler, Kur'an-ı Kerim öylesine yüksek bir kıymet ki Rabbimizin kelamı, onu öğrenip öğretmenin karşılığını verebilmek mümkün değil. Bunun karşılığını en güzel şekilde ancak Allah Teala ödeyebilir. Bu sebeple insanlardan bir şey istemeyip Allah'tan istemek gerekiyor. Çok daha büyük bir karşılık alacakken basit karşılıklarla susmak gibi oluyor insanlardan bir şey almak. Kur'an'ın kıymetini idrak edenlerin sergilediği şu iki misal bizim için hakikaten örnek olacak cinsten. Birisi İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, oğlu Hammad Fatiha suresini öğrendiğinde oğlunun hocasına 500 dirhem vermiş. O zaman için çok büyük bir para. O zaman bir koç bir dirheme satın alınabiliyordu. Demek ki 500 koç vermiş. Hocası bu cömertliği fazla buluyor. Diyor ki yani bir Fatiha öğrettik, 500 tane koça değer mi bu diye. Çünkü çocuk yalnızca Fatiha suresini öğrenmişti. Bunun üzerine Ebu Hanife Hazretleri ona diyor ki, yavruma öğrettiğin sureyi küçük görme. Eğer yanımızda bundan daha fazla para olsaydı, Kur'an'a hakkıyla hürmet edebilmek için onu sana verirdik. Yani sen Fatiha'yı öğretmişsin. Fatiha'nın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Onu küçük görme. Bu kadar imkanımız var diye sembolik bir şey verdik sana diyor. Bir teşekkürümüzü ifade etmek için. Yoksa bu diyor Fatiha'nın karşılığı değildir zaten. Sana diyor onun gerçek karşılığını Allah verecektir. Benzer bir hadisede Salahaddin Eyyubi, büyük İslam kumandanlarından Salahaddin Eyyubi, kışlada dolaşırken askerlerin arasında babasının önünde Kur'an okuyan bir çocuğa rastlamıştı. Babası oğluna, küçük çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Çocuğun okuyuşunu beğendi ve ona yaklaşarak kendi yiyeceğinden bir miktar verdi. Ayrıca kendisine ait tarlanın bir kısmını o çocuk ve babası için vakfetti. Kendi arazi, bir arazi vakfediyor o çocuk için ve babası için. Bakıyor ki bunlar hakikaten Allah'ın kelamına ihlasla, samimiyetle sarılmışlar. Onu öğrenme ve öğretme gayreti içerisindeler. Bu sebeple onları takdir ediyor ve onlara bir bağışta, bir hediyede bulunmak istiyor. Bu tabii ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, sonra da bırakmamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Öğrenmek faziletli olduğu gibi onu unutmak, ihmal etmek de vebal oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ümmetimin günahı bana arz edildi. Kişinin kendisine lütuf olarak verilen bir sure veya ayeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim. Demek ki bir insana Allah bir sureyi öğrenmeyi, bir ayet öğrenmeyi lütfettiyse bu büyük bir lütuftur diyor. Bu lütuf olarak kendisine verilen sureyi unutmasının büyük bir günah olduğunu söylüyor. Bu da ihmal demek ki. Kur'an'a karşı bir ihmalkarlık oluyor. Diğer hadis-i şerifte Kur'an'ı okuyup öğrenip de sonra unutan kimse kıyamet günü Allah'ın huzuruna eli boş ve hayırdan mahrum olarak çıkar. Demek ki insan bazen zorla hafızlık yaptırılan çocuklar olabiliyor. Hafızlık hocası da belki sevdiremiyor. Daha çocuğu nefret ettiriyor. Çocuk Kur'an-ı Kerim ezberliyor ama oradan bir çıktığında Kur'an-ı Kerim'i bir daha eline almaya tövbe etmiş gibi sanki uzun yıllar tekrar Kur'an-ı Kerim'e dönemiyor. Bu tabii ki hocalardan da belki kaynaklanıyor. Aileden de kaynaklanabiliyor. Bu sebeple çocuğa Kur'an'ı sevdirerek öğretmek gerekiyor ki o çocuk o Kur'an-ı Kerim öğrendiği Kur'an'a devam etsin. Onu bırakmasın, unutmasın. Hafız olup da belki yüzünden okumasını bile unutan, zorla okuyan, okurken pek çok hatalar çıkan insanlar da görülebiliyor. Hafızlık yapmış, Kur'an-ı Kerim baştan sona ezberlemiş ama öyle bir bırakmış ki yüzünden okurken hataları çıkıyor. Ezberden okumak bir tarafa. Buradaki unutmaktan maksat hakiki manasıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra unutmak olduğu gibi daha çok Kur'an okumayı bırakmak, Kur'an'ın ayetlerin gereğince amel etmemek, helal ve haramı tanımamak manaları da var. Kur'an okuyor, biliyor ama tatbik etmiyor. Belki işine gelmediği zamanlar tatbik etmeyebiliyor. Nitekim şu ayetler de bu hususu ifade ediyor. Kim zikrimden yani Kur'an'dan yüz çevirirse şüphesiz onun dar bir geçimi olur. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmek ifade ediliyor burada. Men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danken. Kim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse şüphesiz onun dar bir geçimi olur. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Ne kadar ağır bir ceza, Allah muhafaza buyursun. İnsan dünyada gözü görmese çok zorlanıyor, sıkıntı çekiyor. Pek çok sıkıntılara uğruyor ama teselli oluyor. Diyor ki dünya hayatı çok kısa, geçici bir süre. Yani bu şekilde sabredersek zaten ona müjdeler de var. Kim diyor? Allah Teala kimin iki sevgilisini, iki gözünü alır da kim buna sabrederse bunun karşılığı ancak cennettir diye. Dünya hayatı bir şekilde geçebiliyor. Çünkü ahiretin yanında denizde bir damla bile değil. Ama ahirette kör olarak haşredilirse bir insan, ebedi hayatta bir körlük, bu herhalde en büyük cezalardan biri olsa gerek insan için. Bunun üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Ebedi hayatta kör olarak doğmak, kör olarak çıkmak mezardan, bu körlük biter mi bitmez mi, o konuda bir açıklama burada tabi gelmemiş ama bu büyük bir ceza olduğu, çok zor bir durum olduğu anlaşılıyor. Ve diyor ki Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada gören bir insandım. Dünyada ben görüyordum, ölürken gözlerim vardı. Şimdi burada niye gözlerim kör oldu, görmüyor? Demek ki o da işin zorluğunu fark etti, cezanın büyüklüğünü anladı. Allah Teala şöyle buyurur, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun. İşte bugün de aynı şekilde sen unutulacaksın. Taha suresi 124 ve 126. ayet-i kerimeler. Cenab-ı Hak sana Kur'an ayetlerimiz geldi dünyadayken. Sen onlarla ilgilenmedin. Onları unuttun. Onlardan yüz çevirdin. Onlarla meşgul olmadın. İşte bugün de aynı şekilde sen unutulacaksın. Bugün de ben seni unuturum. Sana lütuflarda bulunmam, senin duanı kabul etmem, isteğini kabul etmem, sana göz vermem, göz nuru vermem. Bu hakikaten üzerinde durulacak bir ayet-i kerime. Yani bizim için bir hayat düsturu, bir ölçüsü Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmemek. Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisiz kalmamak. Kim bu dünyada Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisiz kalıyorsa demek ki kıyamet günü kör olarak haşredilecek. Kur'an'a sırt çevirmek, Kur'an'ın hükümlerinden uzaklaşmak. Kur'an'ın hükümleri nelerdir? O zaman demek ki insan önce bunları öğrenecek. Kur'an-ı Kerim benden ne istiyor? İşte ilmihal, farzı aynı olan bilgiler dediğimiz bu. Yani yanlış bir iş yapmamak, bilmeden eksik bilgiyle sonra pişman olacağımız bir duruma düşmemek için öncelikle bilgi sahibi olmak gerekiyor. Önce bilgi, sonra amel. Demek ki Kur'an bizden ne istiyor? Önce onu öğreneceğiz. Sonra da o Kur'an'la ilgileneceğiz. Kur'an'ı yaşayacağız ki kıyamet günü ebedi hayata kör olarak doğmayalım. Orada ya Rabbi benim gözlerim görüyordu dünyada, buradan için görmüyor diye yalvarmayalım. Cenab-ı Hak zaten sana ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun. İşte bugün de aynı şekilde unutulacaksın. Cenab-ı Hak bu akıbetten muhafaza buyursun cümlemizi. Bu hakikaten zor bir durum. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bile bulunmayan kimse için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harap olmuş bir ev benzetmesini yapıyor. İçinde Kur'an yoksa harap olmuş, yıkılmış, toz toprak içerisinde örümcekler bağlamış. Böyle bir ev düşünün, böyle bir ev, göçmüş bir ev. İnsan buna benzer. Her ne kadar dışı süslü, güzel, alımlı, çalımlı olsa da insan Kur'an'la mamur değilse, İman ile mamur değilse o harap bir ev gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'la mamur olmayı cümlemize nasip eylesin. Kur'an'la mamur olmaya karar vermek ve buna başlamak gerekiyor bir an önce kıymetli dinleyenler. Burada programımıza nihayet veriyoruz. İnşallah bu Kur'an-ı Kerim mevzuna devam edeceğiz inşallah. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.